Acımak.
Ayrım 6.
Ben başkaları gibi bu küçük memuriyeti azımsamıyorum. Bilakis onu kendim için çok fazla yüksek buluyorum. Bu küçük masa bütün bir milletin saadeti için çalışan büyük makinenin bir parçası. Benim onun başında göreceğim iş ne kadar ehemmiyetsiz olursa olsun eserin bütününe tesir edecek. Bütün seslerin dağlardan aldığı aksi sedada nasıl en küçük ihtizazın bir payı varsa benim naçiz çalışmam da bu büyük dertli milletin saadetine öyle bir hissesi olacak. Bunu ben daima böyle bilmeye ve ona göre çalışmaya azmettim. Küçükken çok dindar bir çocuktum. İstanbul'un büyük camilerine gider, muhteşem mihraplar karşısına gönlüm huşu çırpıntıları, gözlerim vecit yaşlarıyla dolu dua ederdim. Şimdi önümdeki bu küçük memuriyet masası beni aynı vecit ve huşu ile sarsıyor. Gözlerimi yaşla dolduruyor. Camide kendimi Allah'ın muhteşem gözü karşısında hissederdim. Burada büyük millet asil ve mağdur çehresiyle bakıyor. Islak gözleriyle yardım istiyor zannediyorum. Ve bu beni evvelkinden daha derin ürpermelerle sarsıyor, sarsıyor. Diploma aldığımız gün bize devlet ve millete sadakatle hizmet edeceğime yemin ettirmişlerdi. Bu yemini bu küçük masaya bakan ıslak göz karşısında bir kere daha tekrar ettim. Ölünceye kadar ona kul, köle olacağım. Hiçbir kuvvet beni yolumdan döndüremeyecek. 26 Eylül. Kendi evimde ilk gecem. Bir arkadaşın yardımıyla ihtiyar, kimsesiz bir Ermeni kadının evinde bir oda tuttum. Eşyamı bir eski dolaba, kitaplarımı kırmızı uçurtma kağıtlarıyla süslenmiş bir rafa yerleştirdim. Gündüz kendi masamın başında çalışmıştım. Birazdan kendi yatağımda uyuyacağım. Odamda kırık mermerli yuvarlak bir kahve masası var. Üstündeki ekmek kırıntıları, biraz evvel büyük bir gönül rahatlığıyla yediğim kendi ekmeğimin kırıntılarını temizledim. Dirseklerim bu masanın kenarına dayalı, başım avuçlarımın içinde önümdeki teneke petrol lambasının hafif ışığına bakarak düşünüyorum. Diploma aldığım güne en büyük ve en güzel günüm demiştim. Yanılmışım. Ben asıl bugün dünyaya geldim. Bugünden itibaren insan olarak yaşamaya başlıyorum. Şimdiye kadar aciz bir çocuktum. Talihim başkalarının elindeydi. Beni başkalarının merhameti, inayeti yahut keyif ve hevesi idare ediyordu. Halbuki bugünden itibaren irademe sahip oluyorum. İyi yahut fena, mesut veya bedbaht olmak hep kendi elimde. Bu yeni başlayan hayat karşısında bir program yaptım. Umdelerimi, kararlarımı önümdeki masanın kırık taşına kurşun kalemiyle birer birer yazıyorum. 1. Vicdanımın sesini daima dinleyeceğim. 2. Hiçbir zaman kanun haricinde iş görmeyeceğim. 3. Meslektaşlarımla iyi geçineceğim. 4. Yalan söylemeyeceğim. 5. Rüşvet almayacağım. 6. Yalnız meslek hayatımda değil, hususi hayatımda da daima namuslu kalacağım. 7. Vazifemi daima hakkımdan üstün tutacağım. Doğruluk, sebat ve gayretim neticesi olarak terfi ve terakki edersem sevineceğim. Fakat mağdur kalırsam üzülmeyeceğim. Hatta doğruluktan zarar bile görsem ümitsizliğe düşmeyeceğim. Maddeler çoğalıyor, masanın kırık mermeri yazılarla doluyor. Defterin burasından nedense yırtılmış birkaç yaprak vardı. Zehra onları geçerek okumaya devam etti. 2 Ekim. Bana bu odayı bulan arkadaş, ki muhasebe katiplerinden Tahir Efendi isminde bir adamcağızdır, bu akşam beni evinde yemeğe davet etti. Huylarını, ahlaklarını pek iyi bilmediğim insanlardan daima çekinirim. Böyle olduğu halde Tahir Efendi'nin kalbini kırmak istemedim. Akşam ezanına doğru bana pek uzak olmayan evine gittim. Tahir Efendi şerefime daha başka arkadaşlar da davet etmişti. Marif başkatibi, efkaf mümeyyizi, muhasebeden iki memur. Basık tavanlı, dokuma perdeli bir odaya bir rakı sofrası hazırlanmıştı. Ben rakı içmem, hem içmemek için nefsime karşı sözüm var. Fakat arkadaşlar yalvarırcasına ısrar ettiler. İnat edersem neşelerinin kaçacağını hissettim. Naçar bir iki kadeh içtim. Zehir değil ya bu. Bir daha böyle meclislerde bulunmayı veririm. 50 yaşlarında ehli dil bir adam olan Marif Başkatibi diyordu ki, böyle yerde rakısız nasıl yaşanır evlat? Gönüllerin pasını silmek için bundan başka vasıta yok. Akşam oldu mu şehir bir kocaman kabristana dönüyor. Yürekleri bir kasvettir çöküyor. İnsan mütemadiyen yük hayvanları gibi çalışamaz ya, biraz da başını dinlemek, gönlünü eğlendirmek ister. Bu kabristanda nereye gidersin? Bu da olmazsa ölüden farkımız kalmayacak. Marif katibi elindeki küçük kadehi lambanın ışığına tutup bakıyor, masum masum gülümsüyordu. Ben, aileniz, çocuklarınız yok mu efendim? Geceleri onlar sizi meşgul etmez mi efendim diye sordum. Pek çocukça bir şey söylemişim gibi hep birden güldüler. Marif katibi kadehini hala elinde tutarak ara sıra bana bakarak sözüne devam etti. Hatırın kalmasın ama toysun evlat. Dünyanın hanyası konyasını bilmiyorsun. Bu olmasa insan ya çıldırır ya ölür. Meğerse ya sinirsiz bir hayvan yahut yaşamak zevki ne olduğunu anlamamış gözü kapalı bir insan ola. Ben çok içerim. Bu gece en az bunlardan 20 tane içeceğim. Bak dinle. Sana hepsinin hesabını birer birer vereyim. Bugün dairede birkaç yolsuzluk oldu. Sabahleyin müdür Vali Paşa ile dalaşmış. O hırsla kalem odasına geldi. Mahiyetimdeki memurların karşısında bana türlü hakaret etti. Ne çare boyun eğdik. Yapılacak başka şey yok ki. Ya bu deveyi güder ya bu diyardan gidersin. Bu diyardan gitmek canıma minnet. Fakat nereye? İstanbul öyle bir hale gelmiş ki sokakta kaldırımların üstünde yatıp ölsen... Acep insan açlığından nasıl ölürmüş, hele bir seyredelim diye etrafına bir yığın ahali birikecek. Bunun için müdürün haksız hakaretine eyvallah diyoruz. Bunu hazmetmek için iki kadeh rakı çok mu? Az sonra memurlardan biri bir aksilik ediyor. Sesimi çıkaramıyorum. Çünkü şehirde valiyi bile yıldırmış derebeylerinden birinin adamı. İki kadeh de bunun için. Etti mi dört? Öğleye doğru mazur bir muallim geliyor. Yana yakıla derdini anlatmaya başlıyor. Adamcağız esasen haklı. Fakat kime dert anlatırsın? Dinle, elinden bir şey gelmeyecek. Yok yere dilsiz olacaksın. Dinleme, gönlün rahat etmeyecek. Bu sıkıntıya mukabil de iki kadeh, etti altı. Öğleden sonra vazifesini bilmeyen iki memurla ve aylık alamadığı için gelen ev sahibiyle ağız dalaşı. Haydi, bunlar için de birer kadeh, etti dokuz. Anadolu Hisarı'nda doğmuş, boğazı seyrederek büyümüş bir adamın akşama kadar dairenin penceresinden kuru topraklara, tezekten evlere bakmasına karşı da bir, eder on. Biraz sonra kafalar tüstülenince musiki faslı başlayacak. Bu meclisi şenlendiren muhterem rüfeka, sahan kapakları çalacak. Yumrukla kapı tahtalarına, tekmeyle evin zangır zangır döşemelerine vurarak bağıra bağıra şarkıya başlayacaklar. Buna tahammül içinde en az 5 kadeh içmek lazım ya, ediyor 15. Gece yarısına doğru eve dönülecek. Karının menhus suratı görülecek. Bir karı ki sırf kavga ve beddua etmek, para istemek için ağzını açar. Sonra da balık gibi susar. Onu görmemek, pis sesini işitmemek için insan küple rakı içip kendini kaybetse yeridir. Ve lakin ben bunun için yalnız 5 kadeh içeceğim. Rakısız yaşanmaz evlat. Hele biraz zaman geçsin, sen de bana hak vereceksin. Mey neşeye de hüzne de mahsus değil ama erbab-ı gamı belki tez öldürmek içindir. Meclis yavaş yavaş hararetlendi. Evvela şarkılar okundu, sonra en büyüğünden en küçüğüne kadar memur arkadaşlar hakkında dedikodular başladı. Onların yalnız idareleri, işleri değil hususi hayatları da didik didik ediliyor, hatta bazılarının aile namuslarına kadar dil uzatılıyordu. Artık bana dikkat eden olmadığı için rakı içmiyor, su ile doldurduğum kadehimi ara sıra dudaklarıma getirip götürüyordum. Hiç sesi işitilmeyen bir kadın ikide bir kapıya vurarak ev sahibini çağırıyor, sahanlar, tabaklar veriyordu. Çok haluk bir insan olarak tanıdığım Tahir Efendi bu biçare kadına mütemadiyen hakaret ediyor, ağır sözler söylüyordu. Gece yarısına doğru eve döndükten sonra defterime bu satırları yazıyorum. Bu ziyafet bende hiç iyi bir tesir bırakmadı. Hele Marif Başkatibinin sözleri bana çok acı geldi. Fakat kanaatimi, azmimi kuvvetlendirmek suretiyle işime yaradı. Böyle yerlerde, böyle alemlerde bulunmamaya gayret edeceğim. Arkadaşlarımla vazife haricinde pek sık temas etmeyeceğim. Etrafımdakiler ne tıynette ne mayada insanlar olurlarsa olsunlar. Ben kendi yolumda metin adımlarla yürüdükten sonra korkum ne? 21 Ekim. Hayatım intizama girdi. Sabahleyin erkenden daireye gidiyorum. Tatil vaktine kadar aralıksız çalışıyorum. Akşamüstü çarşıya uğrayarak alacağımı alıyorum. Sonra iki yanıma bakmadan odama dönüyorum. Dairedeki arkadaşlar bir yan tembel alayı. Allah'tan ki ben gelmişim, yoksa halleri harapmış. Beni ağzı var, dili yok, çalışkan bir çocuk buldular ya, yüklendikçe yükleniyorlar. Hem benden yardım isteyenler sadece kendi amirlerim değil, başka dairelerin müdürleri de fena halde musallat oldular. Mesela bir gün efkaf müdürü çenemi okşuyor. Efendi oğlum, hademe-i hayrat arasında bir tasfiye icrasına lüzum hasıl oldu. Lütfen sicilleri tetkik ederek bir cetvel tertip edersiniz, diye uzun ve yorucu bir iş yüklüyor. Günlerce tozlu defterler arasında bunalıyorum. Yahut muhasebe müdürü yakama yapışıyor. Mürşit efendi, dairemde insan suretinde bir alay hayvan var. En basit bir hesap içinden çıkamıyorlar. adi bir darp ve taksim ameliyesini beceremiyorlar. Lütfen şu hesapları bir kontrol ederseniz. Bir gün başka marif müdürünün bir angaryası çıkıyor. Müfettişlerden kucak kucak rapor geldi. Herifler doğru dürüst Osmanlıca yazmasını bilmiyorlar. Geri tarafını varın siz kıyas edin. Birçok mektep muallimlerinin hayat ve istikbali mevzu bahistir. Ben işten göz açamıyorum. Lütfen şu raporları okur da bana muvazzah bir özetini çıkarırsanız minnettar olurum. Şunu da arz edeyim, bu işlerin gayet gizli tutulması gerekir. Tapu ve sıhhiye daireleri de angarya yüklemekte onlardan aşağı kalmıyor. Bundan evvelki cümlede istemeyerek kullandığım angarya kelimesi beni düşündürdü. Utanıyorum. Netice itibariyle bu zavallı memleketin, bu mağdur milletin hayır ve menfaati için yaptığım küçük, ehemmiyetsiz birkaç işe angarya demek nankörlük değil midir? Fakir bir çocuktum. Bu memleket beni besledi, okutup adam etti. Halbuki ben onun için döktüğüm 5-10 damla tere, kaybettiğim 3-5 saat uykuya acıyorum. Amirlerimi hoşnut etmek vazifem değil mi? Benden yaş ve irfan itibariyle büyük olan marif müdürü, muhasebe müdürü bana adeta yüz suyu döküyorlar. Vazife verdikleri için hem muhterem meslektaşlara hem de memlekete hem de kendime faydası oluyor. Öyle ya, insan birdenbire mi adam olur? Hesaplarla, raporlarla uğraşırken az şey mi öğreniyorum? Evet, nasılsa kalemimden çıkan bu angarya kelimesi için kendi kendimden utanıyorum. Hani 25 gün evvel kendime verdiğim söz? Hani bu masanın kenarına yazdığım program? Bu gece kendi kendimden nefret ediyorum. 5 Kasım. Amirlerimi memnun etmekten, arkadaşlarımla hoş geçinmekten ümidimi kesmeye başlıyorum. Burada şimdilik en iyi arkadaşım Marif Başkatibi Tahsin Efendi. Bu adamı evvela gözüm tutmamıştı. Fazla kalender ve laubali insanlar hakkında bedbindim. Fakat sonradan ısınmaya başladım. Bu akşamüstü ona çarşıda bir bakkal dükkanında tesadüf ettim. Evi için öteberi satın alarak sepete dolduruyordu. "Evlat, bugün hava güzel," dedi. "Vakti kerahate epeyce zaman var. Gel seninle biraz dolaşalım." Tahsin Efendi sepetini bakkala emanet ettikten sonra koluma girdi. Çamurlu sokaklar arasında yürümeye başladık. Bilmem neden bu akşam benim de söz anlar birisiyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Herkesle güzel geçinmeye karar vermiş olduğum halde sabredememiş, arkadaşlardan biriyle kavga etmiştim. Kavga dediğim ehemmiyetli bir şey değil. Onların hemen her saat, her dakika birbirlerine söyledikleri acı sözlerden birkaçı. Hem de en terbiyeli ve hafiflerinden. Mamafi bu kadarcığı da beni can evimden yaralamaya kâfi gelmişti. Oh ne güzel! Allah'ın en bedava nimeti hava ile sudur. Böyle olduğu halde onlardan gani gani istifade etmek de yine erbab-ı gınaya mahsus bir imtiyaz. Kalem odası tütün dumanıyla, sokak tezek kokusuyla dolu. Mağaza sırf hava için romatizmalı ayaklarımla bu yolu yürüyorum dersem yalan olur. Eve girmeyi canım istemiyor evlat. Karının suratını gözümün önüne getirdiğim zaman ayaklarım geri gidiyor. Tahsin Efendi iğrenç bir şey görmüş gibi yüzünü buruşturuyor, öğürüyordu. Of birader, bu nusveti tasavvur edemezsin diyordu. Bizde rakı içmek dayak yemekten beter. Arkadaşım bir zaman daha acı acı söylendi. Sonra bana sıra geldi. Bende de bu akşam bir can sıkıntısı var dedim. İstemeden arkadaşlardan birini kırdım. Kendine ait bir vazifeyi bana yüklemek istiyordu. Vaktim yok, işlerim başımdan aşkın, gece bile uyuyamıyorum, affet beni dedim. Hakkım yok muydu? Arkadaşım kızdı. Hatırımı kıracak sözler söylemeye başladı. Ben de tahammül edemedim. Arkadaşlarımıza karşı borçlu olduğumuz hürmet kaidesine uymayarak bazı sözler söyledim. Marif Başkatibi beni baştan aşağı süzdü. Hem müstehsi hem müşfik bir tavırla. Aferin evlat dedi. Adam olmaya başlıyorsun. Uğranılan haksızlıklar ve hakaretleri koyun gibi tahammül etmek insanlığın başlangıcıdır evlat. Daima söylerim ya, toysun. Bu hayatta nezaket sökmez. Çaresiz alışacaksın. Meselenin ne olduğunu sormuyorum evlat. Fakat kısmen haklı, kısmen haksız olduğuna eminim. Hayretle ihtiyar arkadaşımın yüzüne bakmaya başladım. O devam etti. Niçin haklısın, niçin haksız? Baksana izah edeyim evlat. Ateş gibi bir gençsin. Durmadan çalışıyorsun. Amirlerin bidayette senden hoşnutluk getiriyorlar. Makine gibi mütemadiyen işlemene hayret ediyorlar. Fakat bir zaman sonra alışıyorlar. Bunu tabii görmeye başlıyorlar. Nasıl ki akşama kadar dalga geçen öteki arkadaşlarına evvela bağırıp çağırmışlar, sonra onların tembelliğine, sersemliğine, mendeburluğuna alışmışlar, bunda bir fevkaladelik görmemeye başlamışlardır. Bir gün eskaza sen de onlar gibi daireye geç gelip işleri biraz astın mı, gözleri fal taşı gibi açılır. Onları görmüyorlar çünkü onlar her günkü vazifelerindeler. Seni görüyorlar çünkü sen o gün bir gün evveline nispetle daha fena vaziyettesin. Şu beğenmediğimiz, akılsızlığa misal olarak zikrettiğimiz eşeklerin içinde ne filozof kafalılar vardır bilir misin evlat? Yedikleri sopanın sayısı ne olursa olsun yürüyüşlerini değiştirmezler.
Ayrım sonu.